Ayrım 2, sayfa 18. Ama 907. gece olunca demiş ki, suya bir ecinni oğluna mı yoksa bir Adem oğluna mı ait olduğunu bilemediğim çok güzel bir delikanlı yüzünün yansıdığını gördüm ve heyecana kapılarak altın tası suya düşürdüm demiş. Mercan dalının bu sözlerini duyan Mühre Sultan, söylediklerinin gerçek olup olmadığının anlaşılması için ikinci bir nedimesine hemen gidip suya bakmasını buyurmuş. Bu nedime de dereye koşup oraya yansıyan güzel yüzü görünce inleyerek kaçıp geri dönmüş. Ve hanımına, Mühre Sultanım, bilmiyorum ama sanırım ki suya yansıyan suret herhalde bir meleğin ya da bir ecinni oğlunun sureti olsa gerek. Hatta ayın suya indiği de söylenebilir demiş. Nedimesinin bu sözlerini duyan Mühre Sultan, ruhunda merak ateşinin tutuşarak kıvılcımlar saçtığını duyumsamış ve yüreğinde delikanlıyı kendi gözleriyle görme arzusu uyanmış. Güzelim ayakları üzerinde dinelmiş ve bir tavus kuşu kadar gururlu dereye doğru yollanmış ve elmasın sudaki yansımasını görmüş. Sapsarı kesilen Mühre Sultan aşkın kurbanı olmuş ve sendelemiş ama nedimeleri tarafından tutulmuş. Çabucak süt anasını çağırmış ve ona git süt ana, yüzü suya yansıyan kişiyi bana getir yoksa öleceğim demiş. Süt ana da işitip itaat ettiği yanıtını vermiş ve gidip her yana bakınmış ve kısa bir süre sonra bakışları hoş bedenli şehzadenin yıldızların kıskandığı güneş yüzü delikanlının gizlendiği köşeye düşmüş. Kendi bakımından şehzade elmas da keşfedildiğini anlayınca yaşamını kurtarmak için birdenbire deli taklidi yapma fikrine kapılmış. Böylece süt ana bir kelebeğin kanadına dokunulurken gösterilen itinayla elini tutmak için yaklaşıp onu eşsiz hanımının yanına götürünce bu güneş yüzlü delikanlı bu hoş bedenli şehzadede gülerek ona ben açlıktan ölüyorum ama tokum demiş ve de sinek öküze dönüştü ve yine bir pamuk dağı suyun etkisiyle kile dönüştü demiş. Sonra da gözlerinin akını belirterek bal mumu karın etkilemesiyle eridi. Deve kömürü yedi, fare de kedi diye eklemiş. Sonra da başkası değil ben tüm dünyayı bitireceğim demiş. Ve soluk almadan sultan onun deliliğine inanıncaya kadar saçma sapan ve anlamsız sözler üretmiş. O zaman gencin güzelliğine hayran olacak yeter zaman bulan sultan yüreğinin titrediğini duyumsamış ve içi kederle dolu nedimelerine doğru dönerek ne yazık ve ne kadar acı demiş ve bu sözleri söyleyerek sarsılıp boynu yarısına kadar kesilmiş bir piliç gibi titremiş. Çünkü aşk ilk kez olarak bağrına girmiş ve her zamanki etkilerini göstermeye başlamış bulunuyormuş. Böylece belli bir süre sonra kendini genç adamı izlemekten kurtararak kadınlara hüzünle bu genç adam ruhuna yerleşen ecinniler yüzünden delirmiş. Ve bilirsiniz ki Tanrı'nın delileri büyük azizlerdir ve bu azizlere saygıda noksanlık göstermek Tanrı'nın varlığına veya Kur'an'ın kutsal kaynağına kuşku duymak kadar ağır bir kusurdur. Bundan dolayı onu burada kendi başına özgür bırakarak keyfince yaşamasını ve ne isterse yapmasını sağlamak gerek. Hiç kimse ona karşı çıkmasın ve ne diler ve isterse yerine getirsin demiş. Sonra ermiş yerine koyduğu delikanlıya doğru dönüp dinsel bir saygıyla elini öperek ona ''Ey saygın aziz, bu bahçeyi ve bu bahçede gördüğün köşkü konut seçerek bize lütufta bulun. Burada ihtiyacın olan her şeyi bulacaksın.'' demiş. Aslında elmasın ta kendisi olan genç ermiş gözlerini açarak ''Gerekli, gerekli, gerekli.'' diye yanıt vermiş. Sonra da ''Gereksiz ama gereksiz, gereksiz.'' diye eklemiş. O zaman Mühre Sultan onun önünde son bir kez eğildikten sonra nedimeleri ve süt anası kendisini izlerken ayakları suya ermiş ve üzgün oradan ayrılmış. Ve gerçekten genç ermiş. O andan başlayarak her türden saygı ve özenli davranışla sarılmış. Oturması için ona ayrılmış olan köşkte Mühre'nin esirelerinin en dindarları ona hizmet etmiş ve sabahtan akşama kadar oraya her türden yemek ve her türden reçelle dolu tepsiler taşıyıp durmuşlar. Genç adamın ermişliği tüm sarayda oturanlarca kabul edilmiş bulunuyor, üzerinde yürüdüğü bahçe yolları ardından gayretle süpürülüyor, yemeğinden artanlar veya tırnaklarının kırpıntıları ya da benzeri şeyler muska yapmak üzere toplanıyormuş. Günlerden bir gün adı Mercan Dalı olan Mühre Sultan'ın gözdesi genç kız yalnız başına oturmakta olan genç ermişin yanına gelmiş ve heyecandan sapsarı titreyerek ona yaklaşmış ve başını ayaklarının ucuna alçak gönüllülükle koymuş ve iç çekmeler ve iniltiler kopararak ona Ey başımın tacı, ey kusursuzluğun efendisi, seni seçkin kılan güzelliğin yaratıcısı yüceler yücesi. Tanrı, eğer razı olursan benim aracılığımla sana daha fazla nimetler sağlayacaktır. Senin için titreyen yüreğim kederlidir ve aşkınla mum gibi eriyor. Çünkü bakışlarının oku onu delip geçti ve aşkının mızrağı ona saplandı. Lütfen bana söyle, kimsin sen ve bu bahçeye nasıl ulaştın? Böylece seni daha iyi tanıyarak daha da etkili olarak sana hizmet edebileceğim demiş. Ama Mühre Sultan'ın herhangi bir hilebazlığından korkan Elmas, genç kızın yakaran sözlerine ve tutkulu bakışlarına kendini kaptırarak yumuşamamış ve ruhu gerçekten ecinlilerin gücüne bağlı olanlar gibi davranmayı sürdürmüş. Mercan dalı da iç çekip inleyerek genç adamın yöresinde, geceleyin alevin yöresinde dönen pervaneler gibi dolanarak yalvarmalarını sürdürmüş. Ama o çarpık yanıtlar vererek sürekli yan çizmiş. Kız da sonunda Tanrı ve Peygamber seninle birlikte ve senin yörende olsun. Bana yüreğinin yelpazelerini aç ve sırrını açıkla. Çünkü senin gizli bir sırrın olduğu besbelli. Benim yüreğim de kapandıktan sonra anahtarı yok olmuş bir çekmece gibidir. Bu çekmecede senin için duyduğum aşk adına bana çabucak söylemen gereken şeyi tam bir güven duyarak söyle demiş. Şehzade Elmas, güzel mercan dalının bu sözlerini işitince onun sözlerinden aşkın kokusunu duyduğuna inanmış ve bu hoş kıza durumunu açıklamayı uygun görmüş. Bir an için kızın yüzüne konuşmaksızın bakmış ve kaçamak bir gülüşle ruhunun yelpazelerini açarak kıza ''Ey güzel yaratık, ben buraya binlerce acıya katlandıktan ve büyük tehlikelere göğüs gerdikten sonra ulaştım ve bu yolculuğu sırf Sultan Mühre'nin Çam Kozalağı ile Servi Kozalağı arasında nasıl bir ilişki vardır?'' sorusuna yanıt bulmak umuduyla göze aldım. ''Eğer ey yüreği merhametli kız bu karmaşık sorunun gerçek yanıtını biliyorsan bana söyle de yüreğimin duyarlılığı senden yana işlesin.'' Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 908. gece olunca demiş ki ''Yüreğimin duyarlılığı senden yana işlesin.'' demiş. Sonra da bundan da hiç kuşkun olmasın diye eklemiş. Mercan dalı da ''Ey değerli genç, senin yüreğinin alageyinin duyarlılığından kuşku duymam ama bu karmaşık sorunun yanıtını benden öğrenmek istiyorsan inancımızın gerçekliği üstüne bana benimle evleneceğine ve beni kendi ülkende babanın sarayında tüm kadınların başına geçireceğine yemin et diye yanıt vermiş. Şehzade Elmas da genç kızın elini tutmuş ve ona evlenmeyi ve kendisine istediği mevkiyi sağlayacağını vaat ederek bu eli öpüp yüreğine bastırmış. Genç mercan dalı Şehzade Elmas'tan bu vaadi ve bu güvenceyi alınca rahatlayıp memnun olarak yerinden kalkmış ve ona ''Ey yaşamımın sermayesi, Mühre Sultan'ın fil dişi yatağının altında siyah bir zenci vardır. Bu zenci Vakak kentindeki ülkesinden kaçtıktan sonra sultanın kızı hariç kimse varlığını bilmeksizin orayı mekan tutmuştur. Sultanımıza padişah oğullarına bu karmaşık soruyu sordurtan işte bu Allah'ın belası zencidir. Meselenin gerçek çözümünü öğrenmek istersen bu zencinin ülkesi olan Vakak kentine gitmen gerek. Ancak bu şekilde sırrın örtüleri açılabilir. Çam Kozalağı ile Servi Kozalağı arasında nasıl bir ilişki bulunduğu konusunda benim bütün bildiğim bundan ibarettir. Ama Tanrı en iyisini bilir demiş. Şehzade Elmas, mercan dalının ağzından bu sözleri işitince kendi kendine ''Ey yüreğim, esrar perdesinin ardında bize hangi parıltının görüneceğini anlamak için biraz sabırlı olmak gerek. Çünkü şimdiki halde, ey yüreğim, Vakak kenti denen bu zenciler kentinde sana ıstıraf verecek birçok can sıkıcı şey göreceğin anlaşılıyor.'' demiş. Sonra genç kıza dönüp ona ''Ey yardımsever kız, kuşkusuz bir zenci kenti olduğu anlaşılan Vakak kentine gitmedikçe ve söz konusu esrarı çözmedikçe huzur bana haram olsun. Ama Tanrı bana güvenlik sağlar ve dileğim sonucu elde edersem senin dileğini yerine getiririm. Yoksa Bassübbadel mevt gününe kadar başım önümde eğik kalsın.'' demiş. Bassübbadel mevt günü İslam inancına göre öldükten sonra dirilme günü, kıyamet günü. Ve sözünü böylece tamamladıktan sonra Şehzade Elmas iç çekmekte, inlemekte, hıçkırmakta olan mercan dalından izin almış ve yüreği kırık görülmeksizin bahçeden dışarı çıkıp yolculuk eşyalarını bıraktığı hana yönelmiş. Orada pericelik bir hayvan gibi güzel atına binip Tanrı'nın yoluna koyulmuş. Ama vakak kentinin hangi yanda bulunduğunu ve oraya ulaşmak için tutacağı yolu ve bu yolun nerelerden geçtiğini bilmediğinden kendisini aydınlatabilecek bir işaret aramak üzere başını yöresinde çevirip durmuş. O sırada yeşil giysilere bürünmüş, ayağında limon sarısı meşinden pabuçlar ve bir elinde baston bulunan bir derviş görmüş. Bu derviş ışık saçan yüzü ve eşyayı aydınlatan ruhuyla kendisine doğru geliyormuş. Elmas da bu saygın dervişe doğru yönelmiş ve selam vererek atından inip yanına yaklaşmış. Derviş de selamını iade edince ona "Ey saygın kişi, vakak kenti nerede kuruludur ve buradan ne kadar mesafede bulunur?" diye sormuş. Derviş de şehzadenin yüzüne bir saat dikkatle baktıktan sonra ona "Ey şahların oğlu, kendini çıkmaz ve korkulu bir yola düşmekten koru. Bir çılgınlık tasarısını yerine getirmekten sakın ve kendini başka uğraşlara ver. Çünkü bütün ömrünce buralarda kalıp bu yolu arasan da izini bulamayacaksın. Fazladan vakak kendini bulmak isterken varlığını ve değerli yaşamını ölümün rüzgarına kaptıracaksın." demiş. Ama Şehzade Elmas da ona "Ey saygın ve kutsal şey, benim meselem büyük bir meseledir ve gayem öylesine yüce bir gayedir ki ondan yüz çevirmektense benimki gibi bir hayatı feda ederim. Böyle olunca sen eğer bu yol hakkında bir şey biliyorsan tıpkı tüm yeşilliklerin koruyucusu Hızır gibi benim rehberim ol." demiş. Derviş kendisine vermeyi sürdüreceği her türlü öğüde karşın Elmas'ın hiçbir şekilde fikrinden vazgeçmeyeceğini anlayınca ona "Ey kutsanmış genç adam, vakak kenti Kaf Dağı'nın orta yerine kurulmuştur. Orada kentin içinde de dışında da ecinniler, meretler, ifritler oturur ve oraya ulaşmak için 3 yol vardır. Sağdaki yol, soldaki yol ve ortadaki yol. Ama sağ yolu izlemek gerek, soldakini değil. Ortadakini denemeye de gidilmemelidir. Zaten bir gün bir gecelik yol alınca tam da güneşin doğduğu sırada üzerine küfi harflerle yazılar yazılmış mermer bir levha konmuş bir minare göreceksin. İşte bu kitabenin dikkatle okunması gerek. Bu yazılı taşa göre davranışını ayarlarsın." demiş. Şehzade Elmas da yaşlı adama teşekkür edip elini öpmüş. Sonra yeniden atına binip onu vakak kentine götürecek olan sağdaki yolu tutmuş. Bir gün bir gece ilerlemiş ve dervişin tanımladığı minareye ulaşmış ve bu minarenin mavi göklere kadar yükseldiğini görmüş. Üzerinde de gerçekten küfi harflerle yazılı bir mermer levha yerleşmiş bulunuyormuş ve bu harfler şu yazıyı oluşturuyormuş. "Ey yolcu, şurada önünde uzanan 3 yolun hepsi seni vakak kentine götürür. Eğer soldaki yola koyulursan çok belalara uğrarsın. Sağdaki yola koyulursan çok pişmanlık duyarsın. Eğer ortadaki yola koyulursan korkunç şeyler görürsün." Bu yazıtı çözünce ve tüm anlamını kavrayınca Şehzade Elmas eline bir avuç toprak almış ve bunu giysisinin açık bıraktığı göğsüne fırlatarak "Ya böylece toza dönüşeyim ya da maksadıma ulaşayım." demiş. Ve yeniden eğere oturarak kararsızlık göstermeksizin bu yolların en belalısı olan orta yola koyulmuş. Ve kararlı bir şekilde bir gün bir gece gitmiş. Sabahleyin gözlerinin önünde dalları göğe kadar uzanan ağaçlarla örtülü büyük bir alan belirmiş. Bu ağaçlar yemyeşil bir bahçeyi sert rüzgarlardan korumaya ve ona çit oluşturmaya yarıyor ve bu bahçenin kapısı büyük bir granit kayayla kapatılmış bulunuyormuş. Orada bu kapıyı ve bu bahçeyi gözetmek üzere kara yüzü tüm bahçeye karamsar bir hava getiren bir zenci varmış. Bu katrandan oluşmuş zenci dev gibiymiş. Üst dudağı patlıcan şeklinde burun deliklerine kadar uzanıyor ve alt dudağı boynuna kadar düşüyormuş. Göğsünde kalkan görevi gören bir değirmen taşı varmış ve halkalarından her birinde bir savaş filinin rahatça geçebileceği demirden bir zincir olan kemerine Çin çeliğinden bir kılıç takılıymış. Ve bu zenci o anda hayvan postlarından oluşmuş bir örtü üstüne boylu boyunca uzanmış, uyuyor ve açık bulunan ağzından gök gürültüsü gibi horultular çıkıyormuş. Şehzade Elmas da telaşa düşmeden atının dizginini zencinin başının yakınında bir yere bağlamış ve granit kapıyı aşarak bahçeye girmiş. Bu bahçenin havası o denli harikaymış ki ağaçların dalları sanki bundan etkilenerek sarhoşlarda görüldüğü gibi sallanıyormuş. Ve ağaçların altından boyunlarına dibadan yapılma mendiller bağlı, sırtları nakışlı giysilerle örtülü, boynuzlarına değerli taşlarla donanmış altın süsler takılı, iri alageyikler geçiyormuş. Ve bütün bu alageyikler ön ve arz ayaklarıyla, gözleri ve kaşlarıyla sanki açıkça Şehzade Elmas'a içeri girmemesi için işarette bulunuyorlarmış. Ama Elmas onların uyarılarına hiç aldırmamış ve daha çok bu alageyiklerin gözleri, kaşları ve uzuvlarıyla yaptıkları işaretlerle onu kabullenmekle nedenli zevk duyduklarını iyice belirtmek için bu bahçenin geçitlerinde dolanmakta olduklarını düşünmüş. Ve böylece dolaşarak sonunda Keyhüsrev'in ve Kaiser'in bile eşine sahip olmadıkları bir saraya ulaşmış. Bu sarayın kapısı bir aşığın gözü gibi yarı açıkmış. Bu kapının aralığından yeni ayı kıskançlıktan kıvrandıracak pericelik bir genç kızın güzelim başı görünmüş. Ve gözleri Nergis'in gözlerini utandıran bu küçük baş bir yandan öbür yana gülerek bakınmış. Elmas'ı görünce hem şaşırmış hem de kendini onun güzelliğine kaptırmış ve birkaç saniye o durumda kalmış. Sonra selam verip ona kuşların bile kanat çırpmayı göze alamadığı bu bahçeye girmeyi sana sağlayan cesaretle yüklü adam sen kimsin demiş. Adı Latife olan ve gözleri fitne koparacak kadar güzel olan genç kız Elmas'a işte böyle seslenmiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 909. gece olunca demiş ki, adı Latife olan ve gözleri fitne koparacak kadar güzel olan genç kız Elmas'a işte böyle seslenmiş. Elmas da elleri arasından yerlere kadar eğildikten sonra ayağa kalkarak, ''Ey kusursuzluk bahçesinin sürgün dalı, ey hanımım, en falan kişinin oğlu falanım ve burada şu ve şu maksatta bulunuyorum.'' diye yanıt vermiş. Ve ona başından sonuna kadar tüm öyküsünü hiçbir ayrıntıyı atlamadan anlatmış. Ama onu burada tekrarlamanın hiçbir yararı yok. Latife de onun öyküsünü işitince elinden tutmuş ve giriş yerinde tırmanan asmanın altına serilmiş halıda yanı başına oturtmuş. Sonra tatlı sözcükler kullanarak ona ''Ey güzellik bahçesinin salınan servisi, gençliğine yazık senin.'' demiş. Sonra da ''Ey üzücü fikir, ey yerine geçirilmesi güç tasarı, ey tehlikeler.'' demiş. Sonra da ''Canına değer veriyorsan bu fikirden vazgeçmen gerek. Sen iyisi mi burada benimle kal da kutsanmış elinle arzumun boynuna dokun. Çünkü benimki gibi güzel bir peri suretle birleşmek bilinmeyeni aramaktan çok daha fazla istenen bir şeydir.'' diye eklemiş. Ama Elmas, ben Vakak kentine gitmedikçe ve Çam Kozalağı ile Servi Kozalağı arasındaki ilişki nedir sorusunun yanıtını öğrenip sorunu çözmedikçe zevkler ve mutluluklar bana haramdır. Ama ey güzeller güzeli, hedefime ulaşır ulaşmaz, seninle evlenerek birleşme gerdanlığını senin arzunun boynuna takacağım diye yanıt vermiş. Latife de ey terk edilmiş yüreğim diyerek içini çekmiş. Sonra gül yanaklı sakiyelerin yanaşmaları için işaret vermiş ve görünüşleri ayı ve güneşi şaşırtan ve dalgalı saçları aşıkların yüreğini iradeleri dışında burkutan genç kızlar ortaya çıkmış. Yakışıklı konuğun gelişini kutlamak için musiki ve şarkılar duyulurken hoş geldin bardakları da elden ele dolaşmış. Ve musikinin baştan çıkaran namelerine açıkça ya da gizlice belirtilen kadın işlevleri katılarak yürekleri havalandırmış. Bardakları boşalınca Şehzade Elmas genç kızdan izin istemek için ayağa kalkmış. Kendisine iyi dileklerini ve teşekkürlerini sunduktan sonra ona ''Ey evrenin sultanı, şimdi senden izin dilemekteyim. Çünkü çıkacağım yolun uzun olduğunu bilirsin.'' Burada bir an daha eğleşirsem aşkının ateşi yüreğimin ekinini tutuşturacak. Ama Tanrı dilerse başarıya ulaştıktan sonra buraya arzu gülleriyle geri dönüp susayan ruhumun susuzluğunu gidereceğim demiş. Genç kız uğrunda yanıp tutuştuğu Şehzade Elmas'ın kendisini terk etmek kararında ısrarlı olduğunu görünce iki ayağı üzerinde dinelmiş ve yılan şeklinde bir bastonu kavrayarak onun üzerine anlaşılmaz bir dille sözcükler mırıldanmış ve onu ansızın savurarak Şehzade'nin omzuna öylesine bir şiddetle vurmuş ki oğlan kendi yöresinde 3 kez dönmüş ve hemencecik insan kılığını yitirmiş ve alageyikler arasında bir alageyiye dönüşmüş. Ve Latife hemen onun boynuzlarına da öteki alageyiklerin taşıdığı türden süsler bağlamış. Boynuna ipek işlemeli mendiller takmış. Ve madem ki peri suretli bir güzeli yeğlemedin, öyleyse git benzerlerin arasına katıl diye haykırarak onu bahçeye salmış. Alageyik elmas da hayvan şekliyle ama iç nitelikleri ve duyguları bakımından Ademoğlu kalarak dört ayağı üzerinde koşup gitmiş. Böylece kendisi gibi şekil değiştirmiş öteki hayvanlara uyarak geçitlerden dört ayağı üzerinde yürüyerek geçerken Alageyik elmas dönüştürüldüğü yeni durumunu ve bu büyücünün ellerinden nasıl kurtulacağını ve özgürlüğünü yeniden nasıl kazanacağını düşünmüş. Böylece aylak aylak dolaşarak bahçe duvarının öte yanlardaki bölümlerinden daha alçak olduğu bir yanına ulaşmış ve yüreğini bahtların efendisine doğru yücelterek ve gerilerek bir sıçrayışta duvarı aşmış. Ama sanki hiç duvarı aşmamış gibi aynı bahçede bulunduğunun farkına varmakta gecikmemiş. Bu deneyi duvardan 7 kez atlayarak tekrarlamış ama hiçbir sonuç alamamış. Çünkü hep aynı yerde bulunduğunu görmüş ve o zaman bunun büyülenme etkisinin bir süreci olduğuna iyice inanmış. Ve şaşkınlığı son sınırına dayanmış ve toynaklarından sabırsızlık terleri süzülmüş. Ve duvar boyunca kafese konmuş bir arslan gibi pencere şeklinde duvara oyulmuş. Ancak o ana kadar gözüne çarpmamış olan bir açıklık buluncaya kadar dolanıp durmuş. Binbir güçlükle bu açıklıktan kayarak bu kez kendisini bahçenin duvarlarının dışında bulmuş. Güzel kokusu beynini saran ikinci bir bahçede bulunduğunu görmüş. Bu bahçenin geçitlerinin ucunda beliren bir saray gözüne çarpmış ve bu sarayın bir penceresinde genç ve bir lalenin narin rengine ve Çin ceylanlarını kıskandıran göz bebeklerine sahip güzel bir çehre görmüş. Amber rengindeki saçları güneşin tüm ışınlarını içinde toplamış. Cildi İran yaseminlerini yansıtır gibiymiş. Kız başını kaldırarak elmasa bakıp gülümsemiş. O sırada Alageyik elmas pencereye iyice yaklaşmış bulunuyormuş. Kız çabucak ayağa kalkıp bahçeye inmiş. Birkaç tutam ot koparmış ve onu kendisine alıştırmak ve yaklaşınca kaçmasını önlemek üzere ona uzaktan nezaketle ve dilini şaklatarak bu ot tutamını uzatmış. Alageyik elmas bu ikinci olaydan ne çıkabileceğini görmekten başka bir şey dilemediğinden aç hayvanların belirttiği tarzda koşarak genç kıza yaklaşmış. Ve Latife'nin aynı babadan ama ayrı anadan doğma, adı da Cemile olan kardeşi de Alageyik Şehzade'nin boynuna asılı bulunan ipek kordonu yakalamış ve onu tasma gibi kullanarak oğlanı sarayının içine sürüklemiş. Ve orada kendisine hemen meyveler ve ferahlatıcı hoş şerbetler sunmuş. Bunları yiyip içtikten sonra şehzade başını eğmiş ve genç kızın omzuna dayanıp ağlamaya başlamış. Cemile de bu Alageyik'in gözlerinden süzülen yaşları görüp çok etkilenerek yumuşacık elleriyle onu okşamış. Üzerinde bu merhamet dokunuşlarını duyan Alageyik başını genç kızın ayakları üzerine yerleştirmiş ve daha da fazla ağlamaya başlamış. Kız da ona, "Benim sevgili Alageyik'im, neden ağlıyorsun? Ben seni kendimden de çok seviyorum." demiş. Ama o gözyaşlarını ve sızlanmalarını iki katına çıkarmış ve başını tatlı ve merhametli Cemile'nin ayaklarına sürtmüş. O da bu kez hiç tereddüt etmeden onun insan şekline dönüştürülmesi için kendisine yalvarmakta olduğunu anlamış. O zaman büyük kız kardeşi büyücü Latife'den çok korkmasına karşın ayağa kalkmış ve duvarın içinde bulunan bir gedikten değerli taşlarla süslenmiş bir kutu çıkarmış. Ve oracıkta merasim abdesti almış, yeni yıkanmış yedi beyaz temiz giysiye bürünmüş ve küçük bir kutuda bulunan macundan biraz almış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.